Ayrım 6.
Osmanoğulları Beyliğini 11. yüzyılda Anadolu'ya gelen Oğuz boylarından Kayı aşiretinin kurmuş olduğu tezine karşı çıkanlardan biri de Profesör H.A. Gibbons'tur. Ancak Profesör her ne kadar Profesör Witek ve Profesör Akdağ gibi Osmanlı İmparatorluğunu Kayı aşiretinin kurduğu tezine karşı çıkıyorsa da İmparatorluğu gene de Orta Asya'dan gelmiş bir aşiretin kurmuş olduğu inancındadır. Ne ki bu aşiret kesinlikle Kayı aşireti olmayıp 13. yüzyılda Moğol baskısından kaçıp Anadolu'ya sığınmış bir başka aşirettir. Çünkü Sayın Profesör'e göre Malazgirt Savaşı ile Anadolu'ya yerleşen Türkler Müslümandır. Oysa Osman Bey'in aşireti 13. yüzyıl başlarında Anadolu'ya gelmiştir ve buradaki Müslüman aşiretlerin etkisiyle Müslümanlığı kabul etmiştir. Sayın Profesör Gibbons gibi Osmanlı Beyliğini kuran aşiretin Oğuz boylarından Kayı aşireti olmayıp bir başka aşiret olduğu tezini J. Merkuert ile birlikte Profesör Zeki Velidi Togan da savunmuşlardır. Bu görüşe göre de Kayı aşireti aslında Moğol Kay aşiretidir. Osmanlılar da zaten Moğol kökenlilerdir. Sayın Profesör Zeki Velidi Togan'a göre 12. yüzyılda Kara Hıtaylar döneminde Horasan'a gelen Kaylar daha sonra da Anadolu'ya geçmiş ve orada Kayı adını almış olsalar gerektir. Osmanlı Beyliği'nin Oğuz boyundan Kayı aşiretince kurulmuş olduğu tezine katılanların bir bölümü de ilginçtir, bu aşiretin göçebe bir aşiret olduğu veya olabileceği görüşlerine şiddetle karşı çıkmaktadırlar. Örneğin Profesör Fuat Köprülü, Osmanlı İmparatorluğunu Oğuz boylarından Kayı aşiretinin kurduğunu kabul ettiği halde bu aşiretin göçebe olabileceği tezini Osmanlı Devleti'ni sadece 400 çadırdan oluşan göçebe veya yarı göçebe küçük bir aşiretten çıkmış farz etmek ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşu gibi çok büyük bir tarihi hadiseyi bu yanlış ve ilkel görüşe dayanarak açıklamaya çalışmak pozitif düşünceye ve tarih anlayışına aykırıdır diyerek şiddetle reddetmektedir. Ancak değerli bilim adamı, Kayı aşiretinin yerleşik bir aşiret olduğunu doğrulayacak tarihi belgelerin de elimizde bulunmadığını açık yüreklilikle belirtmektedir. Yani Sayın Köprülü'ye göre Osmanlılar kesinlikle Kayı aşiretinden gelmektedirler. Lakin Kayı aşireti elimizdeki bilgilere göre ne tam göçebe veya yarı göçebe bir aşiret ne de tam bir yerleşik aşiret olsa gerektir. Gene Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda da Selçuklular döneminden kalma yerleşik unsurlar önemli sayıda mutlaka olmalıdır. Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı da Osmanlıların Kayı aşiretinden geldiği görüşündedir ve Witek'e şiddetle karşı çıkmaktadır. Ne var ki 400 çadırlı veya 444 atlı bir aşiretten koskoca bir imparatorluk yarattık diye sık sık övünmekten büyük zevk alan bütün Türk aydınları gibi Sayın Uzunçarşılı ve Köprülü'nün de gönülleri Osmanlıların bir aşiretten geldiğini kabul ettikleri halde gene de göçebe ve Türk sözcüklerini yan yana kullanmaya el vermemektedir. Oysa kuşkusuz Anadolu'nun içinde bulunduğu o günkü koşullar yüzünden bugüne ulaşmış Osmanlı Beyliği'nin kuruluşuyla ilgili tarihi bilgi ve belgeler yok denecek kadar azdır. Bu nedenle kesin bir sonuca varabilmek elbette olanaksızdır. Ama bizce gene de Kayı aşiretinin Türkistan'dan gelmiş göçebe Türk aşiretlerinden biri olduğundan kuşku duyulmasa gerektir. Nitekim Profesör Ömer Lütfi Barkan da hem Osmanlı Beyliği'nin gazilerce değil Kayı aşiretince kurulduğunu ve Osman Bey'in de Kayı soyundan olduğunu savunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nu kuran çekirdeğin ve ilk faaliyetlerde en büyük rolü oynayan unsurların bazı Avrupalı alimlerin iddia ettiği gibi gazilerden müteşekkil bir zümre olmayıp göçebe Türk unsurundan ibaret olması lazım gelmektedir. Aksi takdirde Osman Bey'in silah arkadaşlarının ekseriyetle taşıdıkları milli adlar yerine koyu Müslüman isimleri almaları lazım gelirdi demektedir. Hem de yukarıda kendisinin de açık açık göçebe Türk unsuru diye nitelediği Kayı aşiretinin gerçekten bir göçer, göçebe, aşiret olduğunu tanıtlamaya yardım edecek tarihi ipuçları vermektedir. Neşri tarihinin de Osman Bey'in aşiretinden söz ederken göçer evler deyimini kullandığını belirtmekte ve göçebe aşiretlerin temel özelliklerinden olan hayvancılıkla uğraşmanın Kayı aşireti içinde en önemli ekonomik uğraş olduğunu tanıtlayıcı biçimde Aşık Paşazade'nin düştüğü kayıtlarda aşiretin ünlü beylerinden Samsa Çavuş'un oğullarına Osman Bey'den at ve koyun sürüleri aldığını beyan ettiğini kaynak göstererek açıklamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir iskan ve kolonizasyon metodu olarak sürgünler, İstanbul İktisat Fakültesi Mecmuası 1 Ekim 1949 sayfa 540. İslam ansiklopedisinde de Osman Bey'in terekesi sayılırken misafirlerine ikram için beslediği 3 sürü koyun denilmektedir. Yabancı tarihçilerden de bazıları her ne kadar yeni belge ve kanıt göstermeseler de yorumlarıyla Osmanlıların göçebe kayı aşiretinden geldikleri tezine katılmaktadırlar. Örneğin Profesör Stanford Shaw, Osmanlıların ataları 13. yüzyılda Anadolu'ya Moğollardan kaçarak girenler değil, Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya yayılan Türkmenlerdendir. Bu bilgiye göre Osmanlıların ataları 200 yıl boyunca hizmetlerini en yüksek parayı verene satan köksüz göçebeler olmalıdırlar demektedir. Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye E-Yayınları İstanbul 1982 sayfa 34. Profesör Arnold Tombi de Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıçta göçebe Türk aşiretlerince bir göçebe devleti olarak kurulduğu görüşündedir. Türkiye Bir Devletin Yeniden Doğuşu Milliyet Yayınları İstanbul 1971. Türkiye ile 1912'lerden bu yana sürekli yakından ilgilenen bir başka Batılı, Philip Price ise her ne kadar köy ve göçebe kavramlarını bir arada kullanarak da olsa oldukça kesin bir anlatımla Türklerin Osmanlı kabilesi köylü veya sürü sahibi bağımsız göçebe topluluğudur demektedir. Türkiye Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 1969. Sonuç olarak şunu bir kez daha yineleyelim ki Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu bizce de birçok bilim adamımızın savladığı gibi kesinlikle Oğuzların Günhan kolundan kayı boyu olsa gerektir. Fakat Osmanlı'da bir süre sonra Türkiye düşman olmuş. Söğüt kasabasında kurulmuş bu küçük sınır boyu beyliği Bizans topraklarına ardı ardına başarılı akınlar da düzenlemesine, hatta bu nedenle çevredeki bazı gazilerin öteki beyliklerden ayrılıp Osman Bey'in çevresinde toplanmaya başlamasına karşın ta 14. yüzyılın ilk çeyreğinin sonlarına dek kimsenin dikkatini çekmeyen önemsiz bir beyliktir. Nitekim Moğol Noyan'ı Çoban'ın 1314'te huzuruna gelip bağlılıklarını bildirsinler diye Sivas'a çağırdığı Anadolu beyliklerinin arasında Osmanlıların adı bile geçmemektedir. Ama daha Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi döneminde 1326'da Bursa, 1331'de İznik ve 1337'de de İzmit'in alınışıyla beylik hızla büyümüş ve bir devlet halini almıştır. 1340'larda artık Bizans'ın iç işlerine de karışmaya başlamışlardır. Orhan Gazi 5500 askerle Çanakkale Boğazı'ndan Trakya'ya geçerek Kantakuzinos ile Paleologos arasındaki taht kavgasında da daha sonra kızı Theodora ile evlendiği Kantakuzinos'u, Kantakuzen'i desteklemiş ve onun Bizans imparatoru olmasını sağlamıştır. Orhan Gazi'den sonra Sultan 1. Murat döneminde ise üstelik Trakya, Makedonya, Bulgaristan ve Sırbistan fethedilmiş, Osmanlı Beyliği bir Avrupa devleti haline dönmüştür. Hatta imparatorluğun da temelleri atılmıştır. Artık Bizans Osmanlı ülkesinin içinde küçük bir ada gibidir. Osmanlı tarihi uzmanlarınca belirtildiği gibi Osmanlı İmparatorluğu önce Anadolu'da değil, Rumeli'de bir Avrupa devleti olarak kurulmuş, sonra Anadolu'ya geçmiştir. Bunca kısa sürede böylesine büyüyerek bunca uzun süreli olmasındaki başarının sırrı da belki buradadır. Osmanlı Beyliği'nin de daha ilk yarım yüzyıl içinde böylesine gelişmesi, Trakya'ya geçip ta Orta Avrupa'ya kadar yayılabilmesi hiç kuşku yok ki, tıpkı öteki Müslüman Türk devletleri Karahanlıların, Gaznelilerin, Selçukluların ilk yıllarında olduğu gibi Kayı aşiretine destek veren, onlarla birlikte savaşan Oğuz boyundan öteki göçebe Türk aşiretleri, Türkmen savaşçıları sayesinde olmuştur. Profesör Stanford Shaw'un da belirttiği gibi Orhan Gazi döneminde henüz ordu ve hükümet istila edilen topraklarda ün ve ganimet peşinde Osmanlılara hizmet eden Anadolu'nun belli başlı Türkmen ailelerinin üyelerinden oluşmaktadır. AGY sayfa 36. Osmanlı lideri de henüz bir aşiret reisinden daha fazla bir şey değildir. Kendilerini iyi otlaklara götürdüğü ve bol ganimet sağladığı sürece emrinde olan aile ve aşiretlerin bağlılığına sahiptir. AGY sayfa 46. Osmanlı ordusu başlarda aşiret reisleri ve dini liderlerin komutasında aileler ve kabileler olarak örgütlenmiş Türkmen atlılarından oluşmaktadır. Hepsi de atlıdır ve ok, yay, mızrakla silahlanmışlardır. Sınır bölgelerini korumakla ya da Hristiyan topraklarını yağma ve fetihle görevlendirilenler ganimetle ödüllendirilmektedirler. AGY sayfa 50. Orhan Gazi döneminde de artık piyade askerleri de bulunmasına karşın ordunun temelini gene Türkmen atlıları oluşturmaktadır. AGY sayfa 39. Ama ilginçtir, bu Türkmen atlılarından oluşmuş ordularla gerçekleştirilen bu başarılar, bu büyüme belirli bir noktaya ulaşınca tıpkı daha önceki Müslüman Türk devletlerinde de olduğu gibi Türk'ün Türkiye düşman kesilmesi biçimindeki trajik çelişki Osmanlılarda da hemen ortaya çıkmıştır. Çünkü Osmanlı Devleti de Sultan Murat döneminde artık bir göçebe aşiret beyliği olmaktan çıkmış, ekonomisi tarıma, ticarete ve zanaate dayalı bir feodal devlet haline dönüşmüştür. Üstelik daha önceleri orduyu oluşturan bu Türkmen savaşçılarının aşiretlerine otlak ve yağma alanı olarak gösterilen toprakların büyük bir bölümü fethedilmiş ve devletin sınırları içine alınmıştır. Dolayısıyla bu aşiretlerin artık başlarına buyruk, istedikleri zaman oralara akınlar düzenlemeleri ve yağma etmeleri Osmanlı Devleti'ne zarar vermektedir. Ayrıca göçebe Türkmen savaşçılarından oluşan bu ordu da doğallıkla bu feodal devletin gereksinimlerine artık yanıt veremez olmuştur. Örneğin devletin sınırları çok genişlediğinden sürekli yer değiştiren bu göçebe aşiret savaşçılarının her zaman istenildiği anda savaş alanına yetişmesi sağlanamamaktadır. Gene Avrupa'daki kent devletlerinin uzun süreli kuşatılmaları halinde de hem salt atlılardan ve biraz da piyadelerden oluştuğu için hem de Türkmen savaşçılarının bir an önce yağmalamayı amaçlamalarından sabırsız davrandıkları için ordu yetersiz kalmaktadır. Asıl önemlisi de bu Türkmen savaşçıları hala kendi aşiret beylerine veya dini liderlere, babalara, aptallara bağlı oldukları için Hakan'ın buyruklarına pek kulak asmamakta, dolayısıyla da orduda bir komuta birliği sağlanamamakta ve disiplin kurulamamaktadır. Bunca kısa sürede elde edilen bu büyük başarıların neden olduğu bir başka sorun da Anadolu'daki komşu beyliklerde yaşayan göçebe Türk boylarının bu fetihleri duydukça iştahları kabararak Osmanlı ülkesine sürüleriyle ortalığı allak bullak ede ede göçmeleridir. Kimileri Osmanlı'nın ardından batıya akınlar düzenleyerek büyük ganimetlere konacağı hülya içindedir, kimileri de Osmanlı ordusuna büyük vaatlerle ücretli asker olabileceklerini düşlemektedirler. Görüldüğü gibi bu göçebe Türk aşiretleriyle devletin çıkarlarının çatışması yüzünden Sultan Murad'ın karşısına iki önemli sorun çıkmıştır. Birincisi, ordunun hala yağma peşinde koşan bu disiplinsiz askerlerden kurtulmasıdır. İkincisi ise sürüleriyle ikili toprakları perişan eden ve disiplin tanımayan devletin sınırları içindeki göçebe soydaşlarıdır. Birincisi için yürürlükteki düzen ve ilişkilere göre orduyu bu Türkmen savaşçılardan arındırabilmek elbette kolay değildir. Bu nedenle en iyisi yeni bir ordu kurmak olsa gerektir. Ayrıca yakın bir gelecekte Osmanlı Devleti hem bu göçebe Türk aşiretleriyle hem de Anadolu'daki öteki Türk beylikleriyle mutlaka bir savaşa girişmek zorunda kalacaktır. Dolayısıyla kurulacak bu yeni ordunun Türk olmayan unsurlardan oluşturulmasında yararlar vardır, yeğlenmelidir. Devletin sınırları içindeki göçebe Türk boylarından kurtulma sorununa gelince galiba şimdilik en kolay çözüm onları fethedilen yeni yerlerdeki sınır boylarına yerleştirmektir. Oralarda sınır ötelerine yapacakları yağma akınları da belki bir anlamda sınır güvenliğini güçlendirmiş olacaktır. Gerçekten de Sultan 1. Murat Balkanlarda fethedilen yeni yerlere galiba daha çok da güvenlik amacıyla Anadolu'daki göçebe Türk aşiretlerini zorla göndererek yerleştirmiştir. Örneğin Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın belirttiğine göre Sultan Murat 1363'te Cenevizlilere 60 bin altın navlun vermek suretiyle mühim miktarda Türk göçmenini Anadolu'dan Trakya'ya naklettirmiştir. Osmanlı Tarihi Cilt 1 sayfa 166. Gene Profesör Uzun Çarşılı'nın belirttiğine göre fethedilen topraklardaki Hristiyanların bir bölümü de planlı bir biçimde aynı yöntemle Anadolu'ya zorla getirilip yerleştirilmişlerdir. Profesör Şerif Mardin ise bu aşiretleri parçalayıp başka yerlere zorunlu yerleştirme politikasını hem bir devlet modeli seçiminin zorunlu sonucu olarak hem de batılı kentlerin özerkleşmesine karşı alınmış geleceğe yönelik bir güvenlik önlemi olarak yorumlamıştır. Örneğin hem Türk devletlerinin kurucuları daha ilk zamanlarda ya eski İslam devletlerinin örgütlenmelerini örnek almak ya da göçebe yaşamını sürdürmek arasında bir seçme yapma zorunda bırakılmışlar ve her zaman merkezileştirmenin ve aşiretleri parçalamanın devletin güvenliği için şart olduğunu görmüşlerdir demektedir. Din ve İdeoloji, Ankara 1969, sayfa 102. Hem de Araplardan ve Bizans İmparatorluğundan oldukları gibi devralınmış miras şehirlerde onlara özerk yetki hakkını veren bağımsızlık yönündeki dürtüleri yeniden depreşmemesi için tomurcuklanan aristokrasileriyle birlikte toplulukların parçalanma ve yeniden değişik yerlere yerleştirilmesini özel bir politik olarak seçildiği görüşündedir. AGY sayfa 94. Görüldüğü gibi Sultan 1. Murat, daha tahta çıkar çıkmaz bir yandan devletin sınırları içindeki akrabaları göçebe Türk aşiretlerini yavaş yavaş Balkanlarda fethedilen yeni yerlere taşıtıp onları sınır boylarına zorla yerleştirmeyi temel politika seçerken öte yandan da yakın adamları Kazasker Çandarlı Kara Halil Paşa ile Kara Rüstem Paşa'yı ordu konusunda da yeni düzenlemeler için görevlendirmiştir. Çandarlı Kara Halil daha önce Sultan Orhan döneminde de ordunun yenileştirilmesi konusunda çalışmıştır, deneylidir. Türkmen savaşçılarına karşı Pencik ordusu, Yeniçeriler. Osmanlı ordusu yukarılarda da değinildiği gibi Sultan 1. Murat dönemine kadar genel olarak tımarlı sipahiler de denilen bağımsız Türkmen savaşçılarından oluşmaktadır. Bu savaşçılara Sultan Osman döneminde bir de kendilerine gündelik ücret, ulufe ödenen askerlerden oluşan bir koruma birliği eklenmiştir. Bu askerlerden bazı kaynaklar nöker, bazıları da azap diye söz etmektedir. Galiba daha ilk fetihler sırasında bu Türkmen savaşçılarının hem salt atlılardan oluşmasının sakıncaları hem de bazı disiplinsizlikleri dikkate çekmiş olacak ki hemen Sultan Orhan döneminde Çandarlı Kara Halil görevlendirilerek yayalar, piyadeler ve müsellemler, süvariler denilen ama gene tamamı Türk olan yeni birlikler oluşturulmuştur. Ne ki gerek bu nökerlere veya azaplara gerekse yaya ve müsellemlere karşın Osmanlı ordusunun temel ağırlığı Türkmen savaşçılarından oluşmaktadır hala. Üstelik bu nökerler yaya ve müsellemlerde genellikle Türktür. Oysa Sultan Murat ise hem devletinin sınırları habire genişlediği için daha çok askere gereksinim duymaktadır, hem de Türklerin ordu içindeki etkinliğinin hızla azaltılmasını istemektedir. Bu kez Çandarlı Kara Halil Paşa ile Kara Rüstem Paşa birlikte bu çapraşık soruna gene hemen bir çözüm bulurlar. İslam ülkelerinde zaten nicedir uygulanmakta olan, hatta Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu sırasında da uygulandığı söylenilen Pencik usulünü yeniden canlandırmak ve bu yolla yeni bir ordu kurmak. Farsça Pençü Yekin bozuk bir söyleniş biçimi olan Pencik, Farsçadaki gibi 5-1, 5'te 1 anlamına gelmektedir. İslam geleneklerine göre savaş ve akınlarda ele geçirilen tutsakların, tutsak pazarlarındaki satışlarında devlet tutsağın satış değerinin 5'te 1'ini Pencik vergisi diye almaktadır. Satılmayan tutsaklar için de devletin belirlediği bir değer üzerinden Pencik vergisini ödeme zorunluluğu vardır. Yani savaş veya akınlarda ele geçirilen tutsaklara ancak Pencik vergisini ödedikten sonra sahip olunabilmektedir. Çandarlı Kara Halil Paşa ile Kara Rüstem Paşa'nın Sultan Murad'a önerdikleri de bu usulün yeniden canlandırılmasıdır. Ancak bir farkla ki tutsak sahiplerinden Pencik vergisi akçe olarak değil tutsak olarak alınmalıdır. Yani savaşçılar ele geçirdikleri her 5 tutsaktan birini devlete vergi olarak vermelidirler. Bu öneriyi derhal yasalaştırır Sultan Murat ve bütün komutanlara ferman çıkarır. Artık her 5 tutsaktan biri devlete bırakılacaktır. Önce Rumeli kapısına Pencikçi başı atanır ve Pencik defteri tutma zorunluluğu getirilir. Pencikçi başı tutsaklar arasındaki 10-17 yaşlarında orta boylu, sağlıklı ve sağlam yapılı çocukları seçer seçer alır Pencik vergisi diye. Ve nereli olduklarını, analarını, babalarını, şekil şemaillerini ve Hristiyan adlarını bir bir yazar Pencikçi defterine. Sonra da acemi ocağına gönderir. Acemi ocağında yetişenler de Yeniçeri ocağına geçerler. Böylece Osmanlı Devleti'nin hızla bir imparatorluk haline gelmesini sağlayan ve yüzyıllar boyu ayakta tutan ünlü Yeniçeri ordusunun temelleri tutsak Hristiyan çocuklarla atılmış olur. Beşten az tutsağı olanlarla tutsaklar arasında vergi olacak nitelikte çocuk bulunmayanlardan da her tutsağın değeri 125 akçeden hesap edilerek hazineye tutsak başına 25 akçeden pencik resmi alınır. Bu vergi giderek öylesine kurumlaşmıştır ki bütün tutsaklar için geçerli tek bir değer yerine cinslerine ve niteliklerine göre gruplandırılarak değerleri ayrı ayrı saptanır olmuştur. Örneğin erkekler 3 yaşına kadar olan bebekler şirhar, 3-8 yaş arası çocuklar becce veya yavru, 8-12 yaş arası büyük çocuklar gulamçe, buluğa ermiş ama sakalı çıkmamış delikanlılar gulam, sakalı çıkmış delikanlılara da sakallı ve daha yaşlılara pir diye adlar takılarak gruplara ayrılmışlardır. Kadın tutsaklar için düzenlenen listeler ise daha ayrıntılıdır. Örneğin, doğum yapmış genç kadın Ümmül Veled Cariye, Çingene Cariye Mariye, kız çocuğu Duhder, genç kız Duhderek, koca karı Acuze, bunak Fertute, ayıplanacak bir eksiği olan mağyube, hasta bimare, tek kollu yekdest, tek gözlü yekçeşm ve benzeri adlar altında neredeyse her kadın için ayrı bir vergi değeri saptanmıştır. İmparatorluk yükselme devrini tamamlayıp da fetih savaşlarının ve akınların artık ardı kesilince doğal olarak bu asker toplama usulü ve pencik vergisi de kendiliğinden ortadan kalkmıştır. Hatta acemi oğlanlar ocağına bu pençik usulüyle yeni çocuklar gelmez olunca Yeniçeri ordusuna yeni askerler yetiştirebilmesi için devlet çaresiz kendi Hristiyan uyruğunun erkek çocuklarından bazılarını zorla almaya başlamıştır. Böylece pençik usulünden devşirme usulüne geçilmiştir. Sultan 1. Murat döneminde bir yandan tamamı eğitilip Müslümanlaştırılmış Hristiyan çocuklarından oluşacak yeni bir ordunun kurulması için yoğun bir biçimde çalışırken bir yandan da Türklerin ordu içindeki etkinliklerinin azalması amacıyla sınır boylarında görevlendirilerek gönderilen ve oralara yetiştirilen yayalardan, müsellemlerden ve Türkmen savaşçılardan boşalan yerlerinde fethedilerek anlaşma imzalamaya zorlanan ve vergiye bağlanan Hristiyan devletlerin ordularıyla doldurulmasına çalışılmıştır.